İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Yaşadığımız dünya üzerinde son derece kusursuz sistemlere sahip bir canlılık vardır. Canlılar doğar, yaşar ve ölürler. Hayvanların savunmaları, üremeleri, avlanmaları, göçleri, olağanüstü karmaşık sistemleri ve burada sıralayamayacağımız sayısız özellik, tabiat denen bu sistemin sonsuz akıl ve kudrete sahip bir yaratıcı tarafından var edildiğini ortaya koyar. Canlıların sahip olduğu olağanüstü tasarımlar, Allah'ın varlığının ve kusursuz yaratışının delilleridir. Temiz bir vicdan ve ön yargısız bir akılla düşünen her insan bu apaçık gerçeği görebilir. Şimdi son derece ilginç sistemlere sahip söz konusu canlılardan birkaçının özelliklerini kısaca inceleyelim. İlk olarak bahsedeceğimiz canlı küçük bir böcektir. Bombardıman böceği. Bombardıman böceğini diğer böceklerden ayıran ilginç bir özelliği vardır. Bu 1,5 santimetrelik hayvanın vücudunda oldukça karmaşık bir kimyasal silah yer alır. Böcek, kendini yemeye hazırlanan bir düşmanı tarafından tehdit edildiğinde bu silahı harekete geçirir, vücudunun arka kısmında yer alan özel bir borudan düşmanına doğru kaynar sıcaklıkta ve tahriş edici bir kimyasal sıvı fışkırtır. Bu sıvıyla haşlanan düşmanın tek çaresi olabildiğince hızlı kaçmaktır. Peki bu kimyasal silah nasıl çalışır? Hayvanın vücudunda bu silahı çalıştırmak için hazırlanmış çok karmaşık bir sistem vardır. Böceğin fışkırttığı kaynar sıvı, hidrojen peroksit ve hidrokinon adlı iki kimyasal maddenin bir karışımıdır. Böceğin karnının alt kısmında bu kimyasal maddeleri salgılayan farklı bezler vardır. Bezler tarafından salgılanan bu iki kimyasal madde biriktirme odacığı denen bir bölmede birleşir. Bu odacığın hemen yanında ise patlama odacığı denen ayrı bir bölme vardır. Bu iki bölme insan kalbindeki kapakçıklı kas sistemi gibi bir sistemle birbirinden ayrılmıştır. Böcek silahını ateşlemeye karar verdiği anda biriktirme odacığını saran kaslar kasılır ve oda aniden büzüşür. Bu odayı patlama odasından ayıran kapaksa aynı anda açılır. Bu sayede kimyasal karışım hızla patlama odasına dolar. Bunun hemen ardından da patlama odacığının kapağı kapanır. Patlama odacığında bu karışımı kimyasal reaksiyona sokacak olan özel bir enzim vardır. Bu odacıkta biriken karışım söz konusu enzimle birleşince zincirleme reaksiyon başlar. Hidrojen peroksit su ve oksijene ayrışır. Oksijen de hidrokinonla tepkimeye girerek daha fazla su oluşturur ve kinon denen tahriş edici bir kimyasal madde üretir. Bu reaksiyonlar sırasında çok yüksek bir ısı açığa çıkar ve karışım kaynama noktasına ulaşır. Kaynama noktasındaki bu karışım, böceğin vücudunun arka kısmında yer alan boru şeklindeki özel bir kanalla dışarı püskürtülür. Kanalın etrafındaki kaslar, karışımın tam olarak düşmanı hedeflemesini sağlar ve böylece böcek, düşmanını zehirli bir kimyasal madde olan kinonla haşlar. Böceğin vücudunda gerçekleşen tüm bu zincirleme reaksiyon göz açıp kapayıncaya kadar meydana gelir. Şimdi bu mükemmel sistemin nasıl işlediği üzerinde düşünelim. Dikkat edilirse bu sistemin kusursuz bir biçimde işlemesi zorunludur. Çünkü eğer sistemde bir tek aksama olsa ya patlama gerçekleşmeyecek ve böylece böcek düşmanı tarafından kolaylıkla öldürülecektir ya da patlama böceğin kendi vücudunu havaya uçuracaktır. Eğer bir tek detay bile eksik olsa, sistem tam vaktinde çalışmasa sonuç her durumda böcek için ölüm demektir. Örneğin biriktirme odacığını patlama odacığından ayıran kas tam vaktinde açılıp kapanmasa yine sistem çalışmayacaktır ve böcek kendini haşlayacaktır. Kısacası sistemin işlemesi için bütün parçalarının bir anda ve eksiksiz bir biçimde var olması gerekir. Buysa evrim teorisinin iddiasını kesin bir şekilde çökertir. Yaratılışı kabul etmeyen evrim teorisi, canlıların birbirine eklenen tesadüflerle zaman içinde yavaş yavaş geliştiklerini iddia etmektedir. Oysa bombardıman böceğinin bu karmaşık sistemi, canlılardaki sayısız kompleks sistem gibi ancak bütünüyle eksiksiz olduğu zaman işe yaramaktadır. Dolayısıyla bu sistemin ilk ortaya çıktığı anda da bugünkü gibi eksiksiz ve mükemmel olması gerekmektedir. Açıktır ki bu olağanüstü tasarım herhangi bir rastlantılar zinciriyle ortaya çıkmış olamaz. Gerçek ortadadır. Allah bu küçük hayvanda kusursuz yaratışının çok açık bir delilini göstermektedir. Kur'an'da Allah'ın yaratışından şöyle söz edilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Haş suresi 24. Vücutlarında karmaşık mekanizmalara sahip canlılardan biri de ağaç kakanlardır. Bilindiği gibi ağaç kakanlar yuvalarını gagalarıyla delerek oluşturdukları ağaç kovuklarında yaparlar. Bu pek çok insan için alışılagelmiş bir bilgi olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu hayvanların gagalarıyla bu denli sert vuruşlar yapmalarına rağmen nasıl olup da beyin kanaması geçirmedikleridir. Çünkü ağaç kakanın yaptığı iş bir insanın bir duvara çivi çakmak için kafasını kullanmasına benzer. İnsan böyle bir şey yapmaya kalksa kuşkusuz önce beyin sarsıntısı sonra da beyin kanaması geçirecektir ve ölecektir. Oysa bir ağaç kakan sert bir ağacı 2-3 saniye içinde toplam 38 ile 43 darbe arasında gagalayabilir ve bundan dolayı hiçbir zarara uğramaz. Peki hayvan kendisi için son derece ölümcül olabilecek bu sarsıntıdan nasıl korunmaktadır? Bu sorunun cevabı ağaç kakanın yaratılıştan sahip olduğu özel tasarımda gizlidir. Söz konusu darbeler sırasında hayvana hiçbir şey olmaz çünkü kafa yapısı bu işe elverişli şekilde yaratılmıştır. Ağaç kakanın kafatası darbe şiddetini azaltıcı ve emici bir süspansiyon sistemine sahiptir. Gagaya ve çene eklemine eklenmiş olan bazı kafatası kasları ve alnı o kadar güçlü ve esnek yapılıdır ki bu özellikler gagalama esnasında oluşan çekim gücü ve basın sayesinde şiddetli vuruşları tam zamanında hafifletebilirler. Şimdi evrimcilerin iddiaları doğrultusunda ağaç kakanların gelişimi üzerinde düşünelim. Eğer bu kuşlar ilk yaratıldıkları anda kafa yapıları darbe şiddetini azaltıcı bir süspansiyon sistemine veya avlanmak için kullandıkları özel yapılı dillere sahip olmasalardı ne olurdu? Kuşkusuz kendisine yuva yapmaya çalışan ilk ağaç kakanın beyni birkaç kafa darbesi sonucunda büyük bir hasar görürdü ve hayvan ölürdü. Kendinden sonra bunu deneyen her ağaç kakanın başına da aynı şey gelirdi. Yani daha ilk nesilde ağaç kakanların soyu tamamen tükenmiş olurdu. Ağaç kakanların bir diğer ilginç özelliği de karınca avlamak için kullandıkları dillerinin yapısıdır. Ağaç kakanların dilleri ağaçlardaki küçük deliklere girebilecek kadar ince bir şekle sahiptir. Dahası bu deliklerde yaşayan karıncaları kolaylıkla toplayabilecek yapışkan bir özellikle gösterir. Ağaç kakanların sahip oldukları bu özelliklerin bilinçli bir tasarım olmadan tesadüfler sonucu oluşmuş olması imkansızdır. ağaç kakanlar yaptıkları işlere en uygun fiziksel yapılarıyla yaratılış gerçeğinin sayısız delillerinden biridir. Tüm canlılar sahip oldukları özelliklerle kendilerini yaratanın sonsuz gücünü ve bilgisini gösterirler. Kur'an'da bu gerçek birçok ayette bildirilmekte ve Allah'ın her yarattığının insanlar için bir delil olduğuna dikkat çekilmektedir. Gâşiye suresinde ise üzerinde düşünülmesi gereken bir canlıdan şöyle söz edilir. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Deveyi özel bir canlı yapan, en ağır şartlardan bile etkilenmeyen vücut yapısıdır. Suyun olmayışı, yüksek sıcaklık ve kum fırtınaları gibi olumsuz etkenler, çölde yaşamı adeta imkansız hale getiren koşullardır. Ama deve, özellikle bu koşullarda yaşamak için tasarlanmıştır. Örneğin, devenin her türlü arazide yürümesini sağlayan ayakları, esnek bir yastıkla birleşmiş iki parmakla donanmıştır. Bu yapı, hayvanın toprağı daha iyi kavramasını ve kuma batmadan yürüyebilmesini sağlar. Ayrıca dizleri, bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan oluşmuş nasırlarla kaplıdır. Bu nasırlar sayesinde hayvan kumlara yattığında aşırı sıcak ve taşlı zeminin vereceği zarardan korunmuş olur. Devenin gözleri de özel bir tasarımla yaratılmıştır. Göz kapaklarının her birinde ikişer kat kirpik vardır. Kirpikler kapan gibi iç içe geçerek gözü şiddetli kum fırtınalarına karşı tam bir korumaya alır. Develer ayrıca burun deliklerini de kum girmesini engellemek için kapatabilirler. Bunların yanı sıra hayvanın bütün vücudunu kaplayan sık tüyler de çölün yakıcı güneşinin devenin derisine ulaşmasına engel olur. Bunlar aynı zamanda soğukta da hayvanın ısınmasını sağlar. Devenin en ilginç özelliği ise açlığa ve susuzluğa çok uzun süre dayanabilmesidir. 50 derece sıcaklıkta 8 gün aç ve susuz yaşayabilir. Bu süre içinde toplam ağırlığının %22'sini kaybeder. İnsan vücudunda bulunan suyun %12'sini kaybettiğinde ölürken deve vücudundaki suyun %40'ını kaybettiği halde yaşamayı sürdürür. Deve aynı zamanda mükemmel bir su kullanım ünitesine sahiptir. 10 dakikada ağırlığının 3'te 1'i oranında su içebilir. Bu miktar kimi zaman 130 litreyi bulabilmektedir. Bunun yanı sıra deve, insana oranla 100 kat daha geniş alanı kaplayan bir burun mukozasına sahiptir. Hayvan, çok büyük ve kıvrımlı burun mukozası sayesinde havadaki nemin %66'sını tutabilmektedir. Devenin susuzluğa dayanıklılığının diğer bir nedeni de vücut ısısını kontrol edebilmesidir. Gündüz vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkarabilir. Bu sayede gündüz aşırı çöl sıcağında su kaybını minimum seviyede tutabilir. Soğuk çöl gecelerinde ise vücut ısısını 30 dereceye kadar düşürebilir. Devenin hörgücü ise adeta bir besin deposu olarak görev yapar. Hörgüçlerde vücut ağırlığının 5'te 1'i kadar yağ depo edilmiştir. Bu yağ deposu hayvanın kıtlık anında periyodik olarak beslenmesini sağlar. Hörgüçlü bir deve normalde günde 30-50 kilo besin alabilirken zor şartlarda günde sadece 2 kilo kuru otla bir ay boyunca yaşayabilmektedir. Hayvanların çoğu böbreklerinde biriken üre kana karıştığı anda zehirlenerek ölür. Oysa deve vücudunda oluşan üreyi defalarca karaciğerinden geçirerek suyu ve besinleri maksimum derecede kullanır. Dahası devenin hücre duvarları hücrelerinin fazla su kaybetmesini engelleyecek bir yapıya sahiptir. Kan yapısı ise vücudunda su minimuma indiğinde bile kan akışında bir ağırlaşmaya olanak vermeyecek şekilde ayarlanmıştır. Deve, çöldeki her türlü bitkiyle beslenebilecek bir sindirim sistemine sahiptir. Ağız ve dudak yapısı, ayakkabı köselesini delecek kadar sivri dikenleri bile rahatlıkla yiyebileceği şekildedir. Dört yüzlü midesi ise önüne çıkan her şeyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Şimdi tüm bu bilgilerin ışığında düşünelim. Deve kendi vücudunu çöl ortamına göre kendi mi ayarlamıştır? Burun mukozasını kendi oluşturup hörgücünü o mu meydana getirmiştir? Ya da kum fırtınalarına karşı göz ve burun yapısını kendi mi tasarlamıştır? Vücudundaki tüylerin dokusunu o mu seçmiştir? Bu soruları çoğaltabiliriz. Ancak hepsinin sonucunda varacağımız cevap tektir. Elbette deve bunların hiçbirini yapamaz. Bu canlının sahip olduğu olağanüstü tasarımların evrim teorisinin iddia ettiği gibi rastlantılarla açıklanması ise imkansızdır. Açıktır ki canlı çölde yaşamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kur'an'da yer alan "Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı?" ayetinde insan işte bu gerçek üzerinde düşünmeye çağrılmaktadır. Deve diğer tüm canlılar gibi yaratılmış ve Allah'ın sonsuz gücünün ve ilminin bir delili olarak yeryüzüne yerleştirilmiştir. Üstelik bu tür fiziksel özelliklerle yaratılırken insana hizmet etmekle görevlendirilmiştir. Buna karşılık insanın görevi ise evrendeki tüm yaratılış mucizelerini görmek ve tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah'ı bilip tanımaktır. Termitler, tropikal bölgelerde yaşayan 1-2 santimetre boyutlarında karıncalara benzeyen böceklerdir. En dikkat çekici yönleri toprağın üzerine inşa ettikleri yuvalarıdır. Hiç kimse bir termit yuvasını görünce şaşırmadan geçemez. Çünkü termit yuvaları boyları yaklaşık 5-6 metreye kadar varabilen mimari harikalardır. Bu mimari harikanın içinde fiziksel yapıları nedeniyle hiçbir şekilde güneş ışığına çıkamayan termitlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı mevcuttur. Bunlar arasında havalandırma sistemlerini, kanalları, larva odalarını, geçitleri, özel mantar üretme bahçelerini, güvenlik çıkışlarını, sıcakta kullandıkları odaları, soğukta kullandıkları odaları sayabiliriz. Termitlerin tam donanımlı yuvalarını yaparken kullandıkları malzeme sadece toprak ve kendi vücut salgılarıdır. Bunlarla yaptıkları toprakları birleştirerek yuvalarını kurarlar. Bu basit malzemelerle inşa ettikleri yuvaların bazıları öyle sağlamdır ki ancak dinamitle patlatılarak yıkılabilir. Bu sağlam yuvayı bir termitin boyutlarıyla kıyasladığınızda bu küçük canlının kendinin yaklaşık 300 katı büyüklüğünde bir mimari projeyi başarıyla gerçekleştirdiğini görürsünüz. Bu başarının ne derece üstün olduğunu anlayabilmek içinse şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Amerika'nın en büyük gökdelenlerinin biri olan Empire State binasının uzunluğu 448 metredir. Termitlerin insanlarla aynı boyda olduklarını varsayar ve yaptıkları yuvaları Empire State binası ile karşılaştıracak olursak, termit yuvalarının bu dev gökdelenden 4 kat daha büyük olduğunu görürüz. Bu örnek, termitlerin ne kadar usta inşaatçılar olduğunu gözler önüne sermektedir. Termitlerin bir başka ilginç özelliği ise aralarında son derece güçlü bir iletişimin olmasıdır. Örneğin, inşaına başlanan bir termit yuvasını başlangıç aşamasında ortadan ikiye ayırdığımızda ve bir süre sonra iki yuvayı birleştirdiğimizde tüm geçitlerin, kanalların ve yolların birbirini tuttuğunu görürüz. Termitler sanki birbirinden hiç ayrılmamış gibi aralarındaki iletişim devam ediyormuşçasına ve en önemlisi bir tek yerden emir alıyormuşçasına kendilerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Termitlerin yuvaları ve inşaat esnasında aralarındaki iletişim gerçekten de çok şaşırtıcıdır. Fakat olayın daha da şaşırtıcı bir yönü vardır ki o da termitlerin kör olmalarıdır. Evet, termitler kördür, hiçbir şeyi göremezler. Ne yaptıkları tünelleri, ne kullandıkları malzemeyi, ne bu malzemeyle yaptıkları toprakları, ne de yükselttikleri odacıkları. Hiçbir şeyi göremezler. Bu noktada durup düşünmeniz gerekir. Siz hiç kör bir mimarın kendinin 300 katı büyüklüğünde bir proje çizdiğini, bu projenin yapımını kör bir usta başına devrettiğini, usta başının da bu inşaatı kör işçilere yaptırdığını gördünüz mü? Peki ya bu işçilerin ikiye bölünerek ortadan ikiye ayrılmış bir bina yaptıklarını ve daha sonra binanın parçaları birleştirildiğinde hiç problem çıkmadığını? Tabii ki böyle bir şeyi görmemiş ve duymamışsınızdır. Doğuştan kör insanların birçok matematiksel işlem gerektiren gökdelenleri yapabileceğini kimse iddia edemez. En basit bir inşaatta bile binanın basıncı, mukavemeti, temelinin yapısı, havalandırma sistemleri, güvenlik çıkışları gibi düşünülmesi gereken onlarca detay vardır. Bütün bunların hepsini gözü görmeyen insanların hesaplamasına ve uygulamasına imkan yoktur. O halde şunları düşünelim. 1. 1-2 santimetre boyunda, üstelik de kör olan bir termit, bu kadar ince bir tasarım yapabilecek mimarlık ve mühendislik bilgilerini nasıl öğrenmiş olabilir? 2. Aralarında yaptıkları yuvayı ikiye böldüğümüzde dahi hiç kopmayan bir iletişim vardır. Bu iletişim, ayrı yerlerde olmalarına rağmen nasıl sağlanmaktadır? 3. Göremeyen yüz binlerce termit, bu mimari harikası denebilecek yapıyı oluşturabilmek için tam bir uyum içinde çalışmayı nasıl başarmaktadır? Bütün bu sorulardan çıkan ortak sonuç, bu canlıların ortak bir merkezden yönetildikleridir. Yaptıkları işi onlara yaptıran üstün bir irade vardır. O irade, tüm doğaya ve canlılara hakim olan Allah'tır. Çünkü Kur'an'ın Hud suresinde ifade edildiği gibi, onun anından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Allah, yarattığı canlıları benzersiz ve örneksiz yaratmıştır. Termitler de bu benzersiz yaratılışın birer örneğidir. Ve tıpkı diğer canlılar gibi kendilerini yaratan ve olağanüstü yeteneklerle donatan Allah'ın emriyle hareket etmektedirler. Kanguruların üreme sistemi diğer memelilerden oldukça farklıdır. Kanguru embriyosunda normalde rahimde gerçekleşmesi gereken sürecin bir kısmı rahmin dışında gerçekleşir. Döllenmeden kısa bir süre sonra henüz 1 santimetre boyunda olan kör kanguru yavrusu dünyaya gelir. Genellikle bir defada tek yavru doğar. Bu aşamadaki yavruya neonat adı verilir. Bu aşamayı tüm memeliler anne karnında geçirirken kanguru yavrusu daha 1 santimetre boyundayken dünyaya gelmektedir. Henüz doğru dürüst gelişmemiştir. Ön ayakları belli belirsiz bir halde ve arka ayakları da küçük çıkıntılardan ibarettir. Elbette bu haldeyken annesinden ayrılması mümkün değildir. Rahimden çıkan neonat ön ayaklarıyla kendini çekerek annesinin kürkünün içinde hareket etmeye başlar ve yaklaşık 3 dakikalık yolculuk sonunda annesinin kesesine varır. Diğer memeliler için anne rahmi neyse küçük kanguru içinde bu kese odur. Anne kesesine ulaşan yavru 4 meme ucundan birine tutunur ve süt emmeye başlar. İşte tam bu dönemde anne yeniden çiftleşme sürecine girer ve rahminde yeni bir yumurta oluşur. Ancak anne rahmindeki bu ikinci yumurta hemen gelişmeye başlamaz. Bu sırada Orta Avustralya'da çoğu zaman olduğu gibi kuraklık varsa rahimdeki döllenmiş yumurta kuraklık atlatılana kadar yine gelişmemiş olarak durur. Yağışlar başladığında ve iyi yetişmiş otlaklar ortaya çıktığında yumurtanın gelişimi yeniden başlar. Elbette ki burada bu hesabı kimin yaptığı, yumurtanın gelişimini dışarıdaki şartlara göre kimin ayarladığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu ayarlamayı elbette yumurtanın kendi yapamaz. O zaten henüz doğmamış bir canlıdır, bir bilince sahip değildir, dışarıdaki hava durumundansa hiç haberi yoktur. Bu ayarlamayı annenin kendi de yapamaz. Çünkü o da diğer canlılar gibi vücudunun içindeki gelişmeleri kontrol etme imkanına sahip değildir. Bu olağanüstü olay kuşkusuz yumurtayı da anneyi de yaratan Allah tarafından meydana getirilmiş olağanüstü bir sistem tarafından denetlenmektedir. Hava şartları uygun olduğunda fasulye büyüklüğündeki yeni kanguru yavrusu annenin rahim ağzından kıvrılarak çıkar ve aynı kendinden önceki kardeşi gibi sürünerek keseye ulaşır. Bu arada kesede bulunan ilk yavru da bir hayli büyümüştür. Kesedeki 1 santimetrelik kardeşine hiçbir zarar vermeden hayatını sürdürür. 190 günlük olduğunda kesenin dışına ilk yolculuğunu yapacak erginliğe erişmiştir. Bundan sonra zamanını daha çok kese dışında geçirecek, doğumunun 235. gününde ise keseyi tamamen terk edecektir. Dişi ikinci yavrunun doğumundan kısa süre sonra bir kez daha çiftleşir. Böylece dişi kendine bağımlı 3 bebeğe sahip olur. Birincisi, zamanının çoğunu dışarıda geçiren, ot kemirebilen, ancak arada süt emmek için annesinin kesesine geri dönen ilk yavrusudur. İkincisi, memeden süt emerek gelişen küçük yavrudur. Üçüncüsü, ondan çok daha küçük olan ve neonat adı verilen minik canlıdır. Olayın en ilginç yönü ise bu üç yavrunun da anneleri tarafından büyüklüklerine göre farklı nitelikteki sütlerle beslenmesidir. Bir yavru kese içindeki memeye vardığında emmeye başladığı süt renksiz ve berrak bir sıvıdır. Çünkü küçük yavru ancak bu seyrek sıvıyı hazmedebilir. Bu sıvı günler geçtikçe giderek beyazlaşmaya ve gerçek süt görünümünü almaya başlar. Sütün birleşimindeki yağ ve diğer bileşikler yavrunun büyümesine paralel olarak zamanla iyice artar. Bu yavru kendi bünyesine göre hazırlanmış sütü emmeye devam ederken hemen ardından doğan ikinci yavrunun ulaştığı memeden de hazmı kolay olan seyrek süt verilmeye başlanır. Böylece anne vücudu aynı anda iki değişik nitelikte süt üretmeye başlar. Üçüncü yavru dünyaya geldiğinde ise farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar. Büyükler için yüksek besin değerli, küçükler için düşük yağ ve besin oranına sahip 3 değişik süt üretilir. Burada dikkat çekici bir diğer nokta da her doğan yavrunun kendine hazırlanan memeyi bulabilmesidir. Aksi takdirde vücuduna zararlı olacak birleşimdeki sütü emecek ve aldığı süt kendine zarar verecektir. Bu beslenme sistemi görüldüğü gibi çok bilinçli bir hesaplamanın ürünüdür. Bu ayarlamanın tesadüflerin eseri olduğu öne sürülemez. Annenin bu işi bilinçli olarak düzenleme imkanı da yoktur. Bir hayvan nasıl olur da farklı büyüklüklerdeki yavruların ihtiyacı olan sütün birleşimini hesaplar? Hesaplasa bile bunu nasıl kendi vücudunda üretebilir? Bu üç ayrı sütü üç ayrı kanaldan nasıl verebilir? Kuşkusuz anne kanguru bunların hiçbirini yapmamaktadır. Onun vücudundan çıkan sütün 3 ayrı türü olduğundan haberi bile yoktur. Bu olağanüstü düzenleme kuşkusuz hayvanın yaratılışından kaynaklanmaktadır. Allah her canlıyı kusursuz bir biçimde yaratmış ve onlara beslenip hayatlarını sürdürmelerini sağlayan olağanüstü sistemler vermiştir. Tüm canlılar onun sayesinde yaşamaktadır ve bize onun gücünü ve bilgisini gösteren birer delildir. Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.